Ayrım 56.
Sonuçta Robinson arkada Madelon'la birlikte bir sürücü sepetine biniyor, ben de önde Sophie ile başka birine. Derken patküt bayağı sıkı çarpışmaya başlıyorlar. Al işte sana bindirdim, al işte sana yapıştırdım. Ancak onun, yani Madelon'un bu şekilde itilip kakılmaktan hoşlanmadığı hemen belli oluyor. Aslında o da, yani Leon da pek hoşlanmıyor bu işten. Bizimle birlikteyken pek rahat davranamadığı ortada. Gerçekten korkuluklara tutunduğumuzda genç Bahriyeliler bize sarkıntılık etmeye başlıyorlar. Kadın erkek ayırt etmeden, alenen asılıyorlar bize. Soğuktan tir tir titriyoruz, kendimizi savunuyoruz, gülüyoruz. Her taraftan yeni tacizciler akın ediyor, hem de müzik eşliğinde ve coşkuyla ve tempo tutarak. Bu bir nevi tekerlekli fıçılarda insan öyle bir çalkalanıyor ki her çarpışmada gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibi oluyor. Ne keyif, ne keyif. Kahkaha eşliğinde şiddet, zevklerin sabıka kaydı. Panayır terk etmeden önce Madelon'la aramı düzeltmek istiyordum aslında. Elimden geleni de yapıyordum. Ama o artık benim hamlelerime hiç karşılık vermiyor. Hayır, katiyen vermiyor. Hatta bana soğuk davrandığı bile söylenebilir. Beni belli bir mesafede tutuyor. Ne yapacağımı kestiremiyorum. Çattık yine. Onun o iniş çıkışlı mizacına. Daha iyi bir şeyler umuyordum oysa. Zaten fiziksel açıdan da değişmiş. Her bakımdan. Sophie ile kıyaslayınca altta kaldığını görebiliyorum. Sönük kalıyor. Kibar davranmak ona daha çok yakışırken şimdi sanki bir tür üstünlük taslıyor. Sinirime dokunuyor. Acaba eski haline döner mi diye onu bir kez daha hem de seve seve tokatlayabilirdim aslında. Ya da neyse daha fazla bildiği şey, hani onu benden üstün kılacak, bari onu söylesin diye. Ama yok, gülücükler. Neşemizi bulmaya geldik, zırlamaya değil, eğlenmek gerek. Sophie'ye anlattığına göre daha sonra yolda yürürken teyzelerinden birinin yanında bir iş bulmuş. Rue de Rocher'de, korseci bir teyze. Doğru söylüyor olsa gerek. Değil, barışmayı sağlamak. İyice çuvallamış bir görüşmeydi bu. Artık o andan itibaren bunu görmemek için kör olmalıydı insan. Benim o dümenlerim açısından da çarşaflamıştık. Hatta bu tam bir fiyaskoydu. Yeniden görüşmeye çalışmakla hata etmiştik besbelli. Sophie'ye gelince o durumu daha tam olarak algılayamamıştı. Yeniden görüşmek suretiyle aslında işleri daha da içinden çıkılmaz hale getirdiğimizi kavrayamıyordu. Aslında Robinson bana bunu söylemeliydi, beni uyarmalıydı. Madelon'un bu derece bağnaz olduğunu bildirmeliydi. Yazık. Peki o zaman çiyuf, çiyuf. Daima ve yine de. Haydi hep birlikte dönme dolaba. Caterpillar'a binelim. Öyle at takmışlardı ya ona hani. Bunları öneren de benim. Parayı ödeyen de. Maksat bir kez daha Madelon'a yanaşabileyim. Ancak o sürekli kaçıyor, beni atlatıyor, kalabalıktan yararlanıp bir başka banka atlayıveriyor önde. Robinson'la birlikte yine Tufa'ya gelmiştim. O dalgalanmaların ve karanlığın çalkantılarının etkisiyle serseme dönüyoruz. Yapacak bir şey yok, sonucuna varıyorum kendi kendime alçak sesle. Sophie de nihayet benimle aynı fikirde. Bu hikayede bir kez daha o müstehcen düş gücümün kurbanı olduğumun farkına varıyor. Gördün mü? Bozuk atıyor. En iyisi artık onları rahat bırakmak. Biz de dönmeden önce kanabise gidip bir tur atabiliriz belki. Bu öneri Sophie'nin çok hoşuna gitti. Çünkü daha henüz Prag'dayken bile kanabisten söz edildiğini defalarca duymuş. Dolayısıyla şimdi de kendi kanaatini oluşturmak amacıyla kanabiyeyi kendi gözleriyle görüp denetlemek için can atıyordu doğrusu. Ancak yanımıza aldığımız paraya bir göz atınca kanabinin bize fazla pahalıya mal olacağını hesapladık. Bu durumda yeniden panayırla ilgilenmekten başka çaremiz kalmadı. Caterpillar'dayken Robinson'la Madelon herhalde kavga etmişlerdi. Her ikisi de bu dönme dolaptan gayet asık suratla indiler. Gerçekten de bu akşam kızın suratından düşen bin parçaydı. Ortalığı yatıştırıp işleri yoluna koymak amacıyla bayağı oyalayıcı bir eğlenceye gitmeyi önerdim onlara. Şişe ağzını oltayla yakalamaca oyunu. Madelon mahkeme duvarı gibi suratla kabul etti bunu. Ne var ki hep o kazanıyordu yine de. Halkasını tam şişenin üstüne getiriyor ve şişenin tıpasındaki çengeli geçiriveriyordu. Dikkat! Tak! İşte şişeyi kaptı bile. standın sahibi gözlerine inanamıyordu. Ödülünü verdi ona. Bir şişe şampanya. Grand de Malvaison. Anlayın yani ne derece becerikliydi. Ancak yine de tatmin olmamıştı. Bu şişeyi içmeyeceğini tebliğ etti bize derhal. İyisinden değilmiş. Bu durumda şişeyi açıp içmek Robinson'a düştü. Hop! Hem de fondipleyerek. Garip bir davranıştı bu. Çünkü genelde Robinson ağzına hemen hemen hiç içki koymazdı. Bundan sonra Çinkolu nikah töreninin önünden geçtik. Dan dan. Hep beraber onu sert kurşunlarımızın hedefi yaparak defterini duruyoruz. Benim bu konulardaki beceriksizliğim de inanılır gibi değil. Robinson'ı kutluyorum. O da beni her oyunda yenebilenlerden. Ancak ustalığı bile onu gülümsetmeyi başaramıyor. Görünüşe bakılırsa her ikisini de tam bir angaryaya sürüklemişiz gibi bir halleri var. Ne yapsak neşelenip canlanamıyorlar. Ben, yahu bayram yeri burası haydi diye böğürüyordum. İlk kez ne yapacağımı şaşırmıştım. Gel gör ki onları teşvik etmeye çalışmam, kulaklarına eğilerek böyle lafları yineleyip duruyor olmam umurlarında bile değildi. Beni duymuyorlardı bile. Yahu bir de genç olacaksınız dedim onlara. Bu nasıl gençlik böyle? Gençler böyle mi eğlenir? Siz daha şimdiden böyle olursanız sizden 10 yaş büyük olan ben ne yapayım? Civcivlerim benim. O zaman da onlar yani Madelon'la Robinson sanki karşılarında gaz bombası yemiş, beyni uyuşmuş ve sulanmış biri varmış, cevap vermeye de değmezmiş gibi bakıyorlardı bana. Artık nasıl olsa benimle konuşmaya çalışmanın bile faydası yokmuş, söyleyeceklerini anlayabileceğim bile kuşkuluymuş gibi. Tek kelime bile anlayamayacakmış gibi. Haklı olmasınlar sakın dedim o zaman kendi kendime ve gayet endişeli gözlerle etrafıma bakındım diğer insanlara. Ancak onlar, yani diğer insanlar, eğlenmek için ne gerekiyorsa onu yapıyorlardı. Onlar buraya bizim gibi kendi küçük dertleriyle kafa şaptırmaya gelmemişlerdi, katiyen. Doya doya tadını çıkarıyordu insanlar bayramın. Şurada bir franka, burada 50 kuruşa, ışık isteriz, martaval dinlemeye geldik, müzik de olsun, şeker de, vızıldayıp uçuşan sinekler gibiydiler. Hatta bir de kollarının arasına minicik larvalarını bile almışlardı, beti benzi atmış, solgun bebeler o kadar soluk tenliydiler ki taşkın ışığın içinde kayboluyorlardı. Sadece burunlarının çevresinde biraz pembelik kalmıştı bebelerin, öpücüklerin ve nezlenin iz bıraktığı yerde. Onca standın arasından geçerken derhal tanıdım uluslar atışını. Bir anı diğerlerinden aklımda bir şey kalmamış, 15 yıl olmuş bile dedim. Yalnızca kendi kendime, 15 yıl geçip gitmiş bile, bir ömür. Yolda ne de çok tanıdık yitirdik. Orada Saint-Claude'da içine gömüldüğü çamurdan, uluslar atışından asla kurtulamaz sanmıştım ben. Ama gayet sıkı bir tamir görmüştü. Artık neredeyse baştan aşağı yenilenmişti yani. Müziği falan da vardı. Dört dörtlük. Hedef tahtaları kurşun yağmuruna tutuluyordu. Bir atış standı daima iş yapar. Yumurta biçimindeki hedef de panayıra geri gelmişti. Benim gibi orta yerde sallanıyordu. Neyin ucunda olduğu belirsiz. Atışı 2 frank. Geçtik. Bunu denemeyecek kadar çok üşüyorduk. Yürümekte yarar vardı. Ama sakın cebimizde bozuk para kalmadığı için geçtik sanılmasın. Ceplerimiz hala şıngırdayacak kadar bozuk para doluydu. Cebin o küçük müziği. O an havamız değişsin diye elimden geleni yapmaya hazırdım. Ama kimse bana yardımcı olmuyordu. Parapin de bizimle birlikte olsaydı herhalde durum beter olurdu. Yani o derece suratsızdır o birileriyle birlikteyken. Neyse ki tımarhanede nöbete kalmıştı. Kendi açımdan geldiğime 1000 pişman olmuştum. Tam o sırada Madelon nasılsa birden gülmeye başladı. Ama hiç de komik değildi bu gülüş. Yanındaki Robinson da ona ayak uydurmak adına gevrek gevrek gülmeye başladı. Bunun üzerine Sophie de bize fıkralar anlatmaya kalkıştı. Bir bu eksikti. Bir fotoğrafçı dükkanının önünden geçerken aval aval sanatçı hemen üstümüze atladı. Makinesinin önüne dizilmeye hiç de hevesli değildik oysa. Belki Sophie hariç. Ama kapısının önünde kararsız kalınca kendimizi yine de poz verirken buluverdik. Emirlerine riayet ediyorduk. Sersem sepelik oracıkta. Herhalde kendisinin yaptığı karton bir güvertenin üstünde güya bir geminin, güzel Fransa'nın önünde. sahte can simitlerinin üstünde öyle yazıyordu. Uzunca bir süre öylece gözlerimizi tam karşıya dikip geleceğe meydan okuyarak durduk. Başka müşteriler de güverteden inmemizi sabırsızlıkla bekliyorlardı ve onları bekletmemizin acısını daha şimdiden çıkarmak için bizi çirkin buluyorlardı. Üstelik bunu bize söylüyorlardı da, hem de yüksek sesle. Kımıldayamadığımızdan yararlanıyorlardı. Ancak kimseden lafını esirgemeyen Madelon hem de tam o güney aksanıyla onlara sıkı bir kalay çekti. Ortalık çınladı, sıkı geçirmişti. Magnezyum. Herkes yüzünü buruşturuyor. Herkese bir fotoğraf. Eskisinden bile daha çirkiniz. Çadırın içine yağmur damlaları düşüyor. Ayaklarımız bayağı dondurucu bir yorgunluğun etkisiyle alttan yenik düşmüşler. Rüzgar bizi tam da poz verirken keşfediyor. Her taraf delik deşik. O kadar ki pardesünün bile varlığıyla yokluğu bir oluyor. Yeniden barakalar arasında dolanmamız gerekecek. Lingi'ye dönmeyi teklif etmeye cesaret edemiyorum. Daha vakit çok erken. Atlı karıncanın duygulu orgu zaten tir tir titriyor olmamızı fırsat bilip bizi biraz daha titretmeye soyunuyor. Bu kez de sinir uçlarına üfleyerek. Bütün dünyanın iflas etmiş olmasıyla dalga geçiyor o şimdi. Müzik aleti yani. Gümüş kaplamalı kamışlı flütlerinden işte o bozgunu çığırıyor, oradan üflenen hava, Batis Şoman'dan aşağı inen sidikli sokaklardan geçerek yandaki gecede son nefesini verecek. Bretagne'li genç hizmetçi kızlar geçen yıla kıyasla çok daha fazla öksürüyorlar doğrusu. Ama o zamanlar Paris'e daha yeni gelmişlerdi. Kızların yeşil mavi ebruli kalçaları tahta atların koşumlarını süslüyor olduğu kadarıyla. Onlara atlı karınca turları ısmarlayan Auvergne'li delikanlılara gelince o ihtiyatlı postane memurlarının kızlarla kaput takmadan fındık kırmadıkları herkesin malumu. Şeylerini bir ikinci kez kırmaya hiç niyetleri yok. Hizmetçi kızlarsa atlı karıncanın o pespaye melodik gümbürtüsünün ortasında kıvranıp duruyorlar aşkı beklerken. Mideleri biraz bulanmıyor değil, ancak yine de 6 derece soğukta hava atmaya devam ediyorlar. Çünkü bu an, işte o belirleyici an, gençliklerinin nihai sevgilinin üzerinde deneme anı, o belki de buralarda bir yerlerde bu donmuş güruhun içindeki dal yarakların arasına sokulmuş bekliyordur. Çoktan tavlanmış. Aşk henüz cüret edemiyor. Oysa her şey tıpkı sinemadaki gibi gelişir, mutluluk da eşlik eder. Hele bir gececik olsun size tapsın, bir daha asla yanınızdan ayrılmayacaktır şu mal mülk sahibinin oğlu. Olmamış şey değil ki bu, bu da yeter de artar bile. Üstelik o çok iyi biri, üstelik çok yakışıklı, üstelik zengin. Metronun dibinde duran yandaki büfenin kadın tezgahtarına gelince, o, geleceği meleceği hiç iplemeden artık iyice yer etmiş konjonktivitini kaşıyor ve onu tırnaklarıyla ağır ağır iltihaplandırıyor. Bu da bayağı bir zevk, kendi çapında. Hem de bedava. 6 yıldır böyle gidiyor bu göz ve gitgide daha çok kaşınıyor. Tatlı tatlı. Gezmeye çıkmış öbek öbek insan, dondurucu havanın etkisiyle eşya piyangosunun çevresinde enikonu dip dibe sokuluyorlar, kaynaşmak istercesine. Beceremiyorlar. Kıç mangalı. Sonra birden fırlayıp ısınabilmek için bu kez de karşı taraftaki insanların orada sergilenen iki kafalı dananın önünde oluşturdukları kuyruk yumağının içine dalıyorlar. Ayak yolu kulübesinin gölgesinde, işsizliğin pençesindeki toy bir delikanlı, heyecandan yüzleri kızarmış taşralı bir çifte sunacağı hizmetin pazarlığını ediyor. Ahlak zabıtası kaldırım kargası hemen çakozladı, dönen dolabı ama hiç iplemiyor. Onun şu anki sobası Missex kahvesinin çıkışı. Bir haftadır gözetliyor Missex kahvesini. Olsa olsa sigara satılan bölümde ya da yandaki müstehcen kitapçının deposunda yapılıyordur bu iş. Öyle ya da böyle bu konuda haber uçurulalı epey oldu. Söylenenlere göre o ikisinden biri isteyene ortada çiçekçi gibi dolaşan sübyen kızlar tedarik ediyormuş. Yine ihbar mektupları tabii. Köşedeki kestaneci de ispiyonluyor kendi hesabına. Sıkıysa yapmasın zaten, malum kaldırımdaki her şey polisten sorulur. Şu tarafta havada kudurmuşçasına yaylım ateşi gibi patırdayan makineli tüfek gibi şey aslında sadece ölüm tekerindeki herifin motosikletinin sesi. Gidip de geri gelenlerden biri olduğu söyleniyor ama orası kesin değil. Öyle ya da böyle iki kez kaza yapıp çadırı parçalamış, biri burada, diğeri de 2 yıl önce Toulouse'da. Madem öyle motoruyla geberecekse tam gebersin de olsun bitsin. Kırsın iyice şu kafasını, hatta omurgasını da. Kırsın da biz de kurtulalım. Onun o çıkardığı sesleri duymak insanda kötü duygular uyandırıyor. Tramvay da öyle aslında. Üstelik son bir ay içinde o durmadan çınlayan çanı engel olamadı 2 ihtiyarı ezip geçmesine. Bir Sèvres semtinde hem de barakaların dibinde. Buna karşılık otobüs o işte efendidir. Pijal meydanına usulca yanaşır, gayet dikkatli, daha çok sendeleyerek, yellene yellene, nefes nefese, içinde topu topu 400 kişiyle, dışarıya 1001 tedbirle, ağır ağır çıkan ve dünyadan habersiz. O tezgah senin, bu grup benim, o atlı karınca senin, bu eşya piyangosu benim diyerek gezine gezine, panayırın sonuna varmıştık, ailelerin çiş yapmaya gittikleri o koca kapkara deliğe. O halde gerisin geriye. Geldiğimiz yerden dönerken susayalım diye kestane yedik. Ağzımız yandı ama susamadık. Bir tane de kurt çıktı kestanelerden. Pek sevimli. O da gitti Madelon'a denk düştü. Mahsus yaparmışçasına. Hatta tam da o andan itibaren aramız iyice bozulmaya başladı. O ana kadar iyi kötü idare ediyorduk. Ama o kestane meselesi Madelon'u çileden çıkardı. Kurtçuğu tükürmek için kaldırımın kenarına gittiğinde Leon arkasından bir şeyler söyledi, sanki onu engellemek istermişcesine. Ne dediyse, ne diye dediyse anlaşılan bu tarz bir tükürük Leon'a birden pek sevimsiz gelmişti. Kıza bir de salak gibi kestanenin içinde çekirdek mi bulduğunu sormaz mı? Bu da katiyen sorulmaması gereken bir soruydu. Bu yetmiyormuş gibi bu sefer de Sophie bir punduna getirip araya girdi. Meğerse neden kavga ettiklerini anlayamıyormuş da, merak etmiş de. Bu tabii daha fazla canlarını sıktı. Yani Sophie'nin sözlerini kesmesi, hele bir yabancı, düşünsenize. Tam o sırada aramızdan geçen şamatacı bir grup yüzünden ayrı düştük. Aslında bunlar dilencilik yapan çocuklardı ama bunu kaş göz oynatarak, tekerlemeler söyleyerek ve birbirinden korkunç çığlıklar atarak yapıyorlardı. Yanlarına dönebildiğimizde Robinson'la kız hala kavga ediyorlardı. Artık eve dönmenin zamanı geldi diye düşündüm. Eğer burada birkaç dakika daha kalmalarına göz yumarsak tam da bayram yerinin göbeğinde rezalet çıkaracaklar. Bugünlük bu kadar yeter. İtiraf etmek gerekirse her şey ters gitmişti. Gitsek mi artık, ne dersin diye önerdim Robinson'a. Şaşırmış gibi baktı bana, oysa bence en sağlıklı ve en uygun karar bu olurdu. Panayırdan daha henüz bıkmadınız mı ki diye de ekledim. Bunu önce Madelon'a sormamda yarar olduğunu işaret etti bana. Neden olmasın tabii, ben de isterdim Madelon'un fikrini almayı. Ama bu pek de iyi bir fikir gibi gelmemişti bana. Canım, onu da, yani Madelon'u da götürürüz demek zorunda kaldım. Onu götürmek mi? Nereye götürmek istiyorsun yani? Dedi. Nereye olacak yahu? Wingy'ye elbette diye yanıtladım. Baltayı taşa vurmuştum. Yine. Ama artık tükürdüğümü yalayamazdım. Ağzımdan çıkmıştı bir kere. Wingy'de onun için üst katta boş bir odamız var ya diye ekledim. Daha neler yani? Oda kıtlığı mı var sanki orada? Hatta akşam yemeği niyetine bir şeyler de atıştırabiliriz. Hep birlikte yatmadan önce. Üstelik orada eminim çok daha fazla eğleniriz. Burada 2 saattir resmen bokumuz dondu. Hemen hallederiz. Bu önerilerim karşısında Madelon'un gıkı çıkmıyordu. Hatta ben konuşurken suratıma dahi bakmıyordu. Ancak kulak kesildiği besbelliydi. Neyse, olan olmuştu. Söz ağızdan çıkar. Biraz kenarda durduğum bir sırada çaktırmadan yanıma sokulup onu Wingy'ye davet ederken yoksa yine bir kumpas mı kurduğumu sordu bana. Hiç cevap vermedim. Bu derece kıskanç bir kadınla makul bir şekilde tartışamazsınız. Her şeyin bokunu çıkarır. Üstelik tam olarak kimi ya da neyi kıskandığını da bilmiyordum ki. Kıskançlıktan kaynaklanan bu duyguların gerçek niteliklerini belirleyebilmek çok zordur. her şeyi kıskanıyordu sanırım, herkes gibi. Sophie de ne halt edeceğini bilemiyordu. Ancak inatla şirin görünmeye çalışmaktan da bir türlü vazgeçemiyordu. Hatta Madelon'un koluna bile girmişti ama o, yani Madelon, burnundan soluyordu ve bu halinden de hoşnuttu. Yani bir tür sevecen davranışlarla avunacak durumda değildi. Klişi meydanındaki tramvaya ulaşabilmek için kalabalığın arasından güçlükle sıyrıldık. Tam tramvaya yetişmek üzereyken sen tut bulutun teki oracıkta yırtıl. Gök delindi, hem de çağlayanlar oluşturarak. Seller götürüyordu ortalığı. Göz açıp kapayıncaya kadar çevredeki tüm arabalar kapanın elinde kaldı. Ben yine herkesin önünde rezil etmeyeceksin değil mi? Bak karışmam sonra Leon diye tam yanı başımızda tekrar alçak sesle sorduğunu duyuyordum Madelon'un. Fayda etmiyordu. Daha şimdiden beni görmekten bıktın bile değil mi? Söylesene hadi bıktığını diye üsteliyordu. Hadi söyle, o kadar da sık görmüyorsun beni oysa. Ama öbür ikisiyle baş başa kalmayı tercih ediyorsun değil mi? Bahse girerim, üçünüz birlikte yatıyorsunuzdur ben yokken. Söyle hadi, onlarla beraber olmayı bana tercih ettiğini. Hadi sıkıysa söyle de duyayım. Bundan sonra da birden gözleri dalıyor, susuyordu. Burnunu havaya kaldırıp dudaklarını büzüştürerek yüzünü buruşturuyordu. Bizse kaldırımda bekliyorduk. Arkadaşlarının bana nasıl davrandıklarını görmüyor musun? Bak karışmam sonra Leon deyip duruyordu. Leon'a gelince şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. Hiç karşılık vermiyor, onu kışkırtmıyor, sadece karşıya bakıyordu. Evlerin cephelerine, bulvara, arabalara. Oysa sırası geldiğinde bayağı sert tepkileri olan biriydi Leon. Onu bu tarz tehditlere pabuç bırakmadığını gören Madelon, bu kez başka bir yöntemle üstüne varmayı deneyerek şimdi de sevgi gösterilerine başvuruyordu, bir yandan da bekleşirken. Ben seni çok seviyorum Leoncuğum benim. Duydun beni değil mi, seni çok sevdiğimi? Senin için nelere katlandığımın farkında mısın bari? Bugün boşuna, hiç gelmesem de olurdu galiba. Beni azıcık da olsa sevmiyor musun ki Leon? Beni hiç sevmiyor olamazsın. Bu kadar da yüreğin katı senin. Söylesene Leon, bu kadar da katı yürekli olamazsın ama değil mi? Öyleyse neden aşağılıyorsun benim aşkımı? Ne güzel hayaller kurmuştuk oysa seninle. Bana karşı ne kadar da zalimsin öyle. Sen benim tertemiz düşlerimi ayaklar altına aldın Leon. Kirlettin onları. Bak bu doğru işte. İdeallerimi yok ettin sen benim. Aşkı olan inancımı yitirmemi mi istiyorsun sen söylesene? Peki şimdi de gidip bir daha da gelmememi istiyorsun yani? Gerçekten istediğim bu mu? Bütün bunları soruyordu işte kahvenin tentesinden aşağı yağmur indirirken. Yağmur damlaları süzülüp insanların arasına düşüyordu. Gerçekten de Madelon, Robinson'ın bana söylediği kadar varmış. Gerçek kişiliği hakkında bana ne söylediyse bir bir çıkıyordu.